Ayrım 14.
İnsanın her zaman seçme özgürlüğü vardır. Öyle görünüyor ki, ölümcül bir hastalığa yakalanan insanların bir bölümü, yaşama havlu atmayı, derin bir karamsarlık içine girmeyi tercih ediyorlar. Ancak bu hastaların bir bölümü ise kalan sürelerinin alabildiğine tadını çıkarmaya yöneliyorlar. İkinci gruptakiler, bir takım küçük şeylere üzülmekten vazgeçiyorlar. Daha fazla şeyde anlam bulmaya, eskiye oranla daha fazla anı yaşamaya başlıyorlar. Ölümcül bir hastalığa yakalanıp iyileşen pek çok kişinin küçük şeylere bunalmaktan vazgeçtikleri, birinciye oranla ikinci ömürlerinin daha fazla tadını çıkarmaya başladıkları gözlenmiştir. Ölümcül hastalıkların nevrotik belirtileri ortadan kaldırdığı görüşü, yarı şaka yarı ciddi bu gerçeği dile getirmektedir. Pirandello'nun Ağzı Çiçekli Adam adlı oyununda sessiz müşteri treni kaçırdığına esef etmektedir. Ağzı Çiçekli Adam ise ölümcül bir hastalığa yakalanmıştır. Yani treni tümüyle kaçırmak üzeredir ve ufacık talihsizliğine esef eden sessiz müşteriye öfkelenmektedir. Ağzı Çiçekli Adam'ın dudağında epitelyoma adı verilen çiçeğe benzer küçük bir yara vardır. Bu yara ölümün işaretidir. Prandello da aynı şeyi ifade etmek istemiş midir bilmiyorum ama ben bu oyundan şu sonucu çıkarıyorum. Ölüm bir çiçeğe benzer. Onu fark etmeyebilirsiniz. Saldırganlaşıp koparıp atabilirsiniz ya da onunla uzlaşabilirsiniz ve uzlaşma sonucunda kalan ömrünüzü daha anlamlı, daha coşkulu kılabilirsiniz. Seçme hakkı elinizdedir. Eğer ölümsüz olsaydık. İzmir'in Şirince köyünde bir roman üzerinde çalışırken şöylesine bir hayal kurdum. Diyelim ki herkesin ölümsüz olduğu uzak bir galakside yaşıyorum. Herkes ölümsüz, ben de ölümsüzüm. Bir gün öğreniyorum ki uzaklardaki bir galakside Dünya diye bir yer var. Dünyada da insan adlı varlıklar var. Bu insanlar ölümlü. Bu insanlar kendilerinden önceki varlıkların şekil değiştirmesiyle ortaya çıkıyorlarmış. Kısa bir süre kendilerini ve evreni fark ediyorlarmış, pek çok şeyi etkiliyor ve onlardan etkileniyorlarmış ve sonra bütün bunlar son buluyor. İnsanlar kendilerinden önceki varlığa, toprağa dönüyorlarmış. Bu var olma şekli bana çok heyecan verirdi. Hemen galaksimin yöneticisine gidip ölümlülerin yaşantısını bir defa deneyebilir miyim derdim. Yöneticim olur ama bir daha geri dönemezsin. O galakside ölüp kalırsın derdi. Ben de gitmekten vazgeçerdim. Vazgeçerdim ama sonsuza kadar içimde bir hüzün olurdu. Kitabın müsveddelerini okuyan araştırma görevlilerimizden Aynur Eren Gümüş, City of Angels, Melekler Şehri adlı filmde benzeri bir motifin bulunduğunu söyledi. Filmi izlemedim. Ancak bu demektir ki, yaşam ve ölüm üzerinde düşündüklerinde insanlar benzer teşbihleri ortaya koyuyorlar. Söz konusu filmde Will, irade kavramı da sıklıkla vurgulanıyormuş. Eğer ben gerçekten ölümsüz bir insan olsaydım, muhtemelen yukarıdakilerden hiçbiri gerçekleşmezdi. İlk önce uzak bir galaksideki dünyada ilginç bir yaşam varmış diye heyecan duymazdım. Çünkü heyecan duymak ölümlülere özgüdür. Ölümlüler ölümü bildikleri için kötü ve güzel şeyler karşısında heyecan duyarlar. Yaşamlarını tehdit eden uyarıcılar karşısında heyecan duyarlar. Bir aslan üzerlerine gelince heyecanlanırlar. Güzel bir şey görünce bunun sonsuza kadar sürmeyeceğini bildikleri için heyecanlanırlar. Eğer ben ölümsüz olsaydım, üzerime bir aslan gelince heyecanlanmazdım. Güzel bir manzara görünce de heyecanlanmazdım. Sonsuza kadar seyredebileceğim bir şey benim için heyecanlandırsın ki, bu durumda eğer ben ölümsüz olsaydım, çevremde değişme, gelişme, sanat, kavga, barışma, uzlaşma, üzüntü, sevinç hiçbir şey olmazdı. Öyle anlaşılıyor ki ölümlü olmanın bedeli yaşamaktır. Ölümsüzlüğün bedeli ise yaşamamaktır. Anı yaşama becerisi eğitimle geliştirilebilir. Anı yaşama becerimizi eğitim alarak veya kendi kendimizi eğiterek geliştirebiliriz. Konuyu öğrenmenin belirli bir yaşı veya zamanı yoktur. Önereceğim eğitim 3 ana basamaktan oluşuyor. Birinci basamak, ilk olarak konuyu bilişsel davranışçı yaklaşım kapsamında ele alarak anı yaşamamızı, varoluşumuzun tadını çıkarmamızı engelleyen kalıp düşünme tarzımızı değiştirmemiz gereklidir. Şimdilik kalıp düşünme tarzıyla ilgili ayrıntılı bilgiler vermeden birkaç örnekle yetineceğim. Elinizdeki kitap kapsamında konuyu daha ayrıntılı olarak ele almanın kitabın bütünlüğünü zedeleyeceğini düşünüyorum. Bu yüzden yakında muhtemelen adı Sıraüstü Yaşamak olacak bir kitap içinde konuyu, özellikle zihinsel geviş getirme konusunu, bilişsel yaklaşımla giderme yollarını daha ayrıntılı olarak ele alacağım. Bu incelemede bir de boğa çan taktiği adını verdiğim bir teknik sunmaya çalışacağım. Anı yaşamamızı, varoluşumuzun tadını çıkarmamızı engelleyen, bu yüzden de değiştirilmesinde yarar olabilecek düşüncelere birkaç örnek vermek istiyorum. Bütün aksilikler beni bulur. Bana bu dünyada rahat yok. İşlerimi mutlaka zamanında yetiştirmeliyim. Aksi halde felaket olur. Geçmişteki olayları hatırlayarak, keşke öyle yapmasaydım veya niçin bana öyle davrandı? İçinde bulunduğumuz anın tadını çıkarmamızı engelleyen bu ve benzeri düşüncelerden, özellikle terapi danışma ortamlarında kurtulmak büyük bir ihtimalle mümkündür. Terapi ortamlarındaki kadar başarılı olmasa da kişiler, bilişsel yaklaşımla ilgili kitapları okuyarak kendilerini eğitebilirler. İkinci basamak. İçinde yaşadığımız anın tadını çıkarmamızı engelleyen olumsuz düşünceleri giderdikten sonra, anı yaşamakla ilgili bir takım olumlu düşünceler edinebiliriz. Örneğin, şu an geçmişteki bazı olayları ve gelecekte olması muhtemel bazı olayları düşünerek kendimi üzebilirim veya bunları düşünmeyi bırakabilirim. Bu iki yoldan bir tanesini seçmek benim elimdedir. Geçmişe veya geleceğe ilişkin sıkıntı verecek bir düşünce, herhangi bir an ben istemeden de aklıma gelebilir. Ancak bu düşünceyi durdurmayı, stop demeyi, üzerinde düşünüp didiklememeyi becerebilirim. Geçmişteki veya gelecekteki bir takım sıkıntı verici olayları düşünmek şu an hiçbir işime yaramıyor. O halde düşünmemeliyim. Geçmişteki bazı hatalarımı daha önce düşündüm ve onları tekrarlamamaya karar verdim. Bu kararı uygulamaya gücüm var. Öyleyse şu anımla ilgili olmayan sıkıntı verici olayları düşünmek şu an işime yaramıyor. Ben de bu yararsız düşüncelerden kendimi arındırabilirim. Üçüncü basamak. İkinci basamaktaki düşünme tarzını kullanmaya başladıktan sonra, içinde bulunduğumuz mekana ve zamana odaklaşma, var olma bilinci ve sevinci duyma konusunda bilgi edinmek ve pratik yapmak gereklidir. Bu basamakla ilgili kendi yaşamımdan birkaç örnek vermek istiyorum. Anı yaşama becerimi nasıl geliştirdim? Yaşamımdan iki örnek. Doktoralı asistandım. İlk kez televizyonda canlı yayına davet edilmiştim. Müthiş bir heyecanla oturmakta olduğum bahçeli evlerden taksiye bindim. Kavaklı Dere'ye doğru yola çıktım. Taksi az sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın, eski Gülhane'nin köşesinde kırmızı ışıkta durdu. O sıralarda varoluşçu yaklaşımla ilgili kitaplar okumaktaydım. Ancak varoluşçuluğun yaşamımda herhangi bir yeri yoktu. Yani kuramsal olarak biliyordum fakat uygulamıyordum. Taksi kırmızı ışıkta beklerken bu konudaki bazı bilgilerimi niçin uygulamıyorum? Bir denesem iyi olabilir. Şimdi tam zamanı diye düşündüm. Hızla saate baktım. Saat 17.30'du. Tekrar şöyle düşündüm. Saat şimdi 17.30. Saat 18'de canlı yayına çıkacağım. Aradaki yarım saati şunu mu sorarlar, bunu mu sorarlar, ya dilim sürçerse diyerek kaygı içinde dakikalarımı ziyan ederek gidebilirim. Ya da şu yarım saatin tadını çıkarabilirim. Konuşma için yeterince hazırlandım. Şu an bir şeyler okumam da gerekmiyor. Şu yarım saatin tadını çıkarayım bakalım. Bunları düşündükten sonra yol bize açılana kadar Eskişehir yolu boyunca batıya doğru baktım. Güneş muhteşem bir görüntüyle batmaktaydı. Mavi, beyaz, mor, kırmızı, pembe bulutlar vardı. Çok güzeldi. Taksi sola döndü. İlerledik. Az sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi önüne geldik. Ben o an hazır sırası gelmişken ülkenin siyasi durumunu düşünseydim, içinde bulunduğum anın sihri kaçabilirdi. Meclisi düşünmenin bana ve ülkeme o an bir katkısı yoktu. Ben de düşünmedim ve yola baktım. Yıllardır Ankara'da yaşadığım halde ilk kez o gün fark ettim ki, meclisin önündeki yolun iki yanında Cumhuriyet'le yaşıt çınar ağaçları duruyor. Çınarlar muhteşemdi. Bu çınarlardan belki biraz daha muhteşemini İstanbul'da Dolmabahçe ile Ortaköy arasında görebilirsiniz. Sonuçta 18'de televizyona çıktım. Ne olduysa oldu. Güzel bir program oldu. Daha sonra program öncesindeki yarım saati anı yaşayarak değerlendirdiğim için çok iyi ettiğimi düşündüm. Eğer ben güneşin batışını o akşam seyretmek yerine bir gün sonra gidip seyretmeye çalışsaydım, başka bir güneş, başka bir grup, başka bir ben olurdu. Yaşamın kaybedilmiş bir saniyesini ne geriye getirebilirdi? Anı yaşamayı becermeye başladığım yıllara ilişkin bir başka hatıram Efes kentiyle ilgili. Efes harabelerinde ana yolda yürüyordum. Bu yol gece boyunca meşalelerle ışıklandırılmış. Efes o çağların gece boyunca aydınlatılan üç şehrinden birisiymiş. Yürürken bir ara son derece etkilendim ve içimden, ''Aman Tanrım, Efesliler ne şanslı insanlarmış. Bugün bu yıkıntılar bana böylesine heyecan veriyor.'' Efesliler bu kenti yıkılmadan gördüler. Kütüphaneyi, tapınağı, tiyatroyu sapasağlam gördüler. O günkü kıyafetlerle dolaşırken birbirlerini gördüler. ''Ne kadar şanslıydılar.'' diye geçirdim. Hemen arkasından şunu düşündüm ki, Efesliler muhtemelen bütün bunların farkında değillerdi. Bir Efesli büyük bir ihtimalle ana yolda günlük sorunlarını düşünerek yürüyordu. Belki de hiçbirisi, ben şu an dünyanın gece aydınlatılan üç kentinden birisinin sokaklarında yürüyorum. Ben Efes'in sokaklarında yürüyorum. Yıllar sonra insanların hayranlıkla seyredecekleri bir kentin sokaklarında yürüyorum. Ne kadar şanslıyım diye düşünmedi. Efesli büyük bir ihtimalle Efes'te yaşadığının farkında değildi. Belki de yaşadığının farkında değildi. Ne yazık. Bu düşünce üzerine şöyle bir hayal kurdum. Aradan on binlerce sene geçse ve Ankara, dilerim hiçbir zaman olmaz, Efes gibi ortadan kaybolmuş olsa. Torunlarımız toprak altındaki Ankara'yı fark edip kazmaya başlasalar ve Ankara'nın caddeleri, evleri toprağın üzerine çıkmaya başlasa. Muhtemelen torunlarımızdan birisi Kızılay'dan Sıhhiye'ye doğru büyük bir heyecanla yürürken, ''Aman Tanrım'' diyecek, ''Ne müthiş bir yaşantı. Ben şu an tarihte okuduğumuz Ankara'nın caddelerinde yürüyorum. Hititlerin Engürüs'ünde, Osmanlı'nın Evliya Çelebi'nin Ankara'sında yürüyorum. Timur ile Yıldırım'ın savaştığı, Atatürk'ün başkent yaptığı Ankara'da yürüyorum. Bugün bu kentin yıkıntıları bana böylesine heyecan veriyor. Bu kenti yıkılmadan görmüş, o günlerde bu kentin sokaklarında dolaşmış dedelerim ne kadar şanslı insanlarmış.'' Eğer böyle düşünürse o delikanlı yanılmış olacak. Çünkü dedeleri, yani bugünkü bizler, çoğunlukla Ankara'da yaşadıklarının farkında değillerdi. Dedeleri belki de yaşadığının farkında değildi. Dedeleri şu faturayı ne zaman ödeyeceğim, müdüre ne diyeceğim, zam ne zaman diye yürürdü bu caddelerde. Dedesi hem caddeyi ziyan ederdi hem kendisini. Eğer yıllar sonra birileri benim şehrimin sokaklarında coşkuyla dolaşıp, gördüklerinin tadını çıkaracaksa, bugün ben niçin kendi şehrimin tadını çıkarmayayım? Ben o günkü kıyafetlerle Efes'te dolaşanları görmek isterdim. Ama bu mümkün değil. Fakat ben bugünkü kıyafetlerle Ankara'da dolaşanları fark edebilirim. Bugünkü kıyafetler yarın, o günkü kıyafetler olacaktır. Yıllar sonra birileri, benim bugün fark edebileceğim şeyleri fark etmeden ben bugün fark edebilirim. Böylece ben Ankara'yı, kendimi, bugünümü, özetle Ankara'daki bugünümü ziyan etmemiş olurum. Simyacı'da ve Titanik'te anı yaşamak. Pek çok sanat eserinde anı yaşama kavramıyla karşılaşmaktayız. Bunlardan iki tanesini hatırlatmak istiyorum. Simyacı'da anlatılan hikayelerden birisinde genç bir adam yaşlı kralın sarayına gider. Kral gencin eline içinde sıvı yağ bulunan bir kaşık verir ve bu yağı dökmeden sarayını dolaşmasını ister. Genç yağı dökmeden sarayı dolaşıp gelir. Kral gence, ''Salonlardaki acemalılarımı gördün mü?'' diye sorar. Genç görmediğini söyler. Kral bahçesini görüp görmediğini sorar. Genç görmediğini söyler. Kral değerli kütüphanesini görüp görmediğini sorar. Genç yine görmediğini söyler. Bunun üzerine kral, gencin sarayı ikinci kez dolaşmasını, ancak bütün bunlara bakmasını söyler. Genç sarayı dolaşır gelir. Her şeyi görmüştür. Ancak kaşıktaki yağ da dökülmüştür. Kral gence, yaşamın gizi kaşıktaki birkaç damla yağı dökmeden dünyaya bakabilmektir şeklinde öğüt verir. Kaşıklarımızdaki birkaç damla yağ görevlerimizi, çevremize karşı sorumluluklarımızı sembolize ediyor. Galiba üç grup insan var. Birinci grubu kaşıktaki yağı dökmeyen ancak dünyaya da bakmayan insanlar oluşturuyor. İkinci grup anlık hazlar peşinde koşup yağı ve kaşığı kaybedenlerden oluşuyor. Üçüncü grubu ise simyacıda önerilen türde yaşayanlar oluşturuyor. Kaşıklarındaki yağı dökmeden dünyaya bakmayı beceren insanlar. İsteyen herkes üçüncü gruba girebilir. Kendimizi eğitirsek, kaşıktaki yağı dökmeden dünyaya ve bu arada kendimize bakmayı öğrenebiliriz. Yürüdüğümüz yolları yaşayarak yürümeyi becerebiliriz. Titanic adlı filmde asillerin sofrasına davetli delikanlı kendisine itici davranan birkaç kişiye kızarak yaklaşık şunları söyler. Biraz önce köprü altındaydım. Şu an buradayım. Yarın ne olacağını ise Tanrı bilir. Kısa süre sonra gemi batmıştır. Ben yaşamışım keyfini çıkarıyorum. Dünyanın kralı benim. Alem buysa kral benim. Şarkısını hatırlatan bu söz belki bir tür savunma mekanizması olarak da yorumlanabilir. Ancak savunma bile olsa anı yaşıyorum düşüncesini ifade eden güzel bir örnek. Başkalarının da kendi dünyalarının kralları olduğunu kabul ettiğimiz sürece kendimizi kendi dünyamızın kralı kabul etmemiz sakıncalı olmasa gerek. Frisch'e eleştirim. Nilüfer Kuru Yazıcı'nın tiyatro yazarı Max Frisch'in oyunlarıyla ilgili güzel bir incelemesi var. İncelemede ayrıntılı bir şekilde gösterildiği üzere Frisch'in oyunlarında varoluşçu bakış tarzı derinlemesine ve çarpıcı bir şekilde işleniyor. Frisch'in sanatına saygısızlık etmeden genelde katıldığım görüşlerini bir noktada eleştirmek istiyorum. Frisch genelde monoton gündelik yaşamın insanın kendisini gerçekleştirmesini, otantik yaşamasını engellediğini savunuyor. Bir anlamda gündelik yaşamın koşuşturmaları içinde varoluşumuzu yaşayamayacağımızı söylüyor. Bu görüşün bir uzantısı olarak evliliğin sevgiyi yok ettiğini savunuyor. Bence bu doğru değil. İnsan eğer kendisini eğitirse, gündelik yaşamın koşuşturmaları içinde de anını yaşayabilir, kendisini gerçekleştirebilir. Aksi halde varoluşumuzu yaşayabilmek için yaz tatillerini veya emekli olmayı beklememiz gerekir. Kendisini bu konuda eğitmiş kişi, yaz ya da hafta sonu tatili gelmeden, mesai saatleri içinde, gündelik yaşamın koşuşturmaları içinde her şeye rağmen anını yaşayabilir. Yukarıda ilk kez canlı yayın için televizyona giderken içinde bulunduğum anın tadını çıkarmayı becerebildiğimi anlattım. Şehir içindeki o yarım saatlik yolculuk gündelik yaşamda çok sık yaşadığımız koşuşturmalardan birisiydi. İnsan eğer isterse monoton gündelik yaşamlar içinde bir yerden bir yere yetişmeye çalışırken veya mesai saatleri içinde işini yaparken veya ders çalışırken içinde bulunduğu anın tadını çıkarabilir. Şimdi bunu tartışalım. Çalışırken anı yaşamak. İşinizi yapmayın, işinizi yaşayın. Monoton günlük yaşantılar sırasında, örneğin yıkanırken, giyinirken, otobüsle bir yere giderken veya işimizi yaparken, eğer kendimizi bu konuda eğitmişsek, içinde bulunduğumuz anın tadını çıkarabiliriz. Bunu başardığımızda ise en monoton işleri yapmak bile bir keyif halini alabilir. Bir Tibet atasözü var, şöyle: tabak yıkıyorsan tabak yıka. Bu atasözünde galiba kendini yaptığın işe ver denilmek isteniyor. Bu görünür anlamın yanı sıra benim bu atasözüne yüklediğim anlam şu. Kendini yaptığın işe vererek, evrenle ve o işle bütünleşerek, keyif alarak yap işini. Kendimizi yaptığımız işe verebilmek için anımızı yaşamamız gerekir. Bu bölümün başında anı yaşamak için içinde bulunduğumuz mekana ve zamana odaklaşmamız gerektiğini ileri sürmüştüm. Tabak yıkıyorsan tabak yıka sözü, sanırım söz konusu odaklaşmak fikrini güzel bir şekilde dile getiriyor. Eğer evinizde tabak yıkıyorsanız, fakat aklınız iş yerinizde ise, yeterince tabak yıkamıyorsunuz demektir. İş yerinizde işinizi yapmaya çalışırken, aklınıza yaz tatili veya akşam yıkayacağınız tabaklar geliyorsa, bu kez de işinizi yeterince yapmıyorsunuz demektir. Herkes sakız çiğnermiş ama çingene kızı tadını çıkararak çiğnermiş. Yaşamda sakız çiğnemeyi seçip seçmemeye gücümüz vardır. O halde onu çiğneme şeklimizi de seçebiliriz. Yaşamımızdaki herhangi bir şeyin veya daha da iyi her şeyin tadını çıkararak yaşamak ne güzel. İş ve eğlence apayrı iki kavram değildir. İşini yaparken anını yaşamayı beceremeyen, varoluş hazzı duymayan kişi bir ihtimal eğlenmeye çalışırken de anı yaşamayı beceremeyecektir. Bu noktada tabak yıkıyorsan tabak yıka, eğleniyorsan eğlen, Çalışıyorsan çalış, çocuğunla konuşuyorsan çocuğunla konuş demek istiyorum. Bunu gerçekleştirmek için yapılan işe, mekana ve zamana odaklaşmak, bütün bunları evrende bütünleştirmek ve varoluş bilincine ve sevincine sahip olmak gereklidir. Bir an önce bitsin diyerek tabak yıkayabilirim. Ya da tabak yıkarken aklımdan şunlar geçebilir. Ben varım ve şu an tabak yıkıyorum. Bu tabaklar, bu lavabo ve ellerim müthiş bir gelişme sürecinin ürünüdür. Hiçbir canlı tabakları bu şekilde evirip çevirebilecek parmaklara sahip değil. Suyun akışı, tabağın içinin tertemiz olması, elimi tabağın içine bastırarak dolaştırdığımda çıkan ses hoşuma gidiyor. Ben şu an tabak yıkıyorum. Bu düşünce bir mantığa bürüme veya polyanlacılık değildir. Yapılan işle ve bu işi ve beni içinde barındıran dünyayla bütünleşmedir. Bu konuda bir slogan ortaya koymak istiyorum. Slogan şu: İşinizi yapmayın, işinizi yaşayın. Bu sözle şunu kastediyorum. Eğer bir işi, içinde bulunduğunuz anı yaşamadan yapmaya çalışıyorsanız, işinizi yapıyorsunuz demektir. Eğer bir işi, içinde bulunduğunuz anı yaşayarak yapmaya çalışıyorsanız, işinizi yaşıyorsunuz demektir. Bir işi yaşayarak yapmaya çalıştığınızda, içinde bulunduğunuz mekana, zamana ve o işe odaklaşıyor, o işin, dünyanın, evrenin bütünlüğü içinde bir yere sahip olduğunu ve o an onu yapmakta olduğunuzu fark ediyor ve bütün bunlardan bir coşku duyarak çalışıyorsunuz demektir. Bir işi evrenin bütünlüğü içinde ele almakla ilgili bir uygulamayı EHE, evrenle bütünleşmek başlığı altında göreceksiniz. Bu dünyada yalnızca işlerini yapanlar emekli olunca kendilerini işsiz kalmış hissederler. Oysa bunun yerine yaşamdan zevk alarak, işlerini yaşayarak yapanlar, emekli olunca bu kez de emekliliğin tadını çıkarmayı becerirler. Yaşamaktan zevk almak yerine, yalnızca çalışmaktan zevk alanlar, emekli olunca perişan olurlar. Çalışırken anın nasıl yaşanabileceği konusunu somutlaştırmak için yaşamımdan bir örnek vermek istiyorum. Çalışırken belki en saniye içinde bulunduğum anı yaşamıyorum. Zaman zaman yaşıyorum. Ancak bu da yeterli oluyor. Diyelim ki Ankara'da bir kütüphaneye gittim. Orada bir kitabın belirli yerlerini kısa süre içinde okuyup not almam gerekiyor. Kitabı elime alınca, eğer yerler numaralı değilse, birkaç saniye salona bakıp oturmak için kendime uygun bir yer seçiyorum. Seçtiğim bu yer benim için manzarası güzel, yani enstantane yakalamaya uygun bir yerdir. Kimi zaman öyle bir pencere önüne oturuyorum ki arada bir başımı kaldırınca Atakule'yi görebileyim ya da başımı bir diğer yana çevirdiğimde uzayıp giden kütüphane raflarını görebileyim. O kütüphanede hızla elimdeki kitabı okuyup anlamaya çalışırken belki bir saniye aklımdan şunlar geçiyor. Karşımda Atakule var. Artık Paris'in bir parçası olmuş Eyfel gibi Atakule de bir gün Ankara'nın bir parçası olacak. Ben şu an buradayım. Zaman içinde şu anın tekrarı olmayacaktır. Şu an benim içimde ve etrafımda tekrarı olmayan, eşi bulunmayan, eşsiz bir şey var ve ben bütün bunların farkındayım.